Ayrım 21. Çıplak Deniz Çıplak Ada. Bir Ada Hikayesi 4. Yaşar Kemal. Sayfa 187. Nermin Hanım, ipek bohçanı al. Tan yerleri ışırken git eşeğe mermerin üstüne otur. Kızlar babalarına haber verirler. Göreceksin, o da gene sevincinden ne yapacağını bilmez. Atı yok ki şehre gidip gidip gelsin. Ağa efendi gene sevincinden uçacak. Kimi gönderecek ağacı kaptanı? Hiç kimseyi göndermez de. Bir daha hiç yüzüme bakmazsa ne olacak dedi Melek Hatun. Sen de onun yüzüne bakmazsın. Kızlar haklı dedi Nermin Hanım. Ondan sonra ben ne yaparım? Ben sana diyorum ki bu sefer neden daha sevinecek diyorum. O zaman ağa efendi gençti, zengindi, tanınıyordu. Şimdiki gibi sürgün değildi, yaşlı değildi. Sen güzeller güzelisin. Hiçbir kadın senden daha güzel olamaz. Hem o da sana kör küçük aşık, anladın mı? Hadi senin yüzüne bakmadı diyelim. Sen de onun yüzüne bakmazsın, bize gelirsin. Baksana şu çiçek bahçesine. Bu çiçek bahçesinde yaşamak, bir kupkuru adada yaşamaktan bin kez daha iyidir. Ağa efendi dayanamaz bize gelirse, biz de onu kapıdan kovarız. Melek Hatun telaşlandı. Sen ne diyorsun, sen ne diyorsun? Ben sultanımı nasıl kovarım? Onu kovarsam arkasından hınk der, ölürüm. Sonra dili diline dolaştı. Bir şeyler söylüyordu ya, anlaşılmıyordu. Nermin Hanım sus diye bağırdı Melek Hatun'a. Sus, sus, sus. Sana kim kovalım dedi, deli misin? O sana senden daha çok aşık. Çocuklar babalarını herkeslerden daha iyi tanırlar. Sana ne diyorlarsa, onların evlenmesi de sana bağlı. Onlar sana böyle diyorlarsa böyledir. Ağa efendi dedikleri gibidir. Bazı erkekler ölürler de aşklarını kimseye söyleyemezler. Kızların anası bohçayı eline alıp konağın eşiğine varıp oturmasaydı, kızlar olmazdı. Ağa efendi atların üstünde, güzel kız pencerede kurur giderlerdi. Şimdi sen doğru Adana git. Menekşelerin içinde ağa efendinle birlikte. Menekşe koyma, hepsini kokla. Çiçekler içinde mor menekşe gibi kokan hiçbir koku yoktur. Menekşeler içinde hiçbir şey yapmadan nasıl duruyorsunuz? Nasıl çıldırmıyorsunuz? Biraz daha genç olsaydınız, üstünüze yıldırımlar düşse dayanamazdınız. Ya da sen ağa efendiyi ermiş yerine koymasaydın. Hadi doğru adaya git, menekşeliğe gir. Orada ağa efendini bekle. Menekşeliğin içinde çok kalmayın. Bir yandan girin, öbür yandan çıkın. Böylece kokuları tazeleyin. İşte o zaman dayanamazsınız. Hele gün yağmurluk gün olursa bambaşka insanlar olursunuz. Bak Melek, sen ki Kaz Dağları'nı babanı, ananı, kardeşlerini bıraktın. Yakışıklı bir çobanın arkasına düştün. Sen doyamamışsın diyemem. Sen ağa efendiye kör küçük aşıksın. Bundan dolayı kendini tutuyorsun. Kızlar olmasaydı sen gizli aşkını mezara kadar götürürdün. Melek Hatun, götürürdüm. İyi ki sana geldim de aklım başıma geldi. Bugünlerde menekşeler açtı açacak. Menekşe kokusuna kimseler dayanamaz. Ben sultanımın olurum diye dayandım. Ölünceye kadar da dayanırım. Sultanımdan bir hata yapıp da ayrılmak istemiyorum. Hanımlar karanlık kavuşuncaya kadar konuştular. Mutfağa geçtiler. Sevdikleri yemeklerden yaptılar. Sofraya oturdular. Kadri kaptan geldi. Ağa efendiler seni lokantaya çağırıyorlar dedi. Hanımlar gel bizimle yemek ye dediler. Kadri kaptan onlar beni yemeğe çağırdılar dedi. Ana biz gece yarısına doğru gidiyoruz. Gidecek misin diye sordu. Melek Hatun gidiyorum dedi. Menekşeler çoktan açtı, gitmemek olmaz. İnsan gibi insan olmak için menekşeleri iyi bilmek gerek. Bu dünyanın değerini bilmiyoruz. Bundan dolayı da dostumuzun elleri üstüne ellerimizi koyamayız. Menekşe kokusunun tadına varamayız. Yanımızdaki insanı da öpmeye can attığımız halde titremekten ölürüz. Korkma kader arkadaşım, korkma. Hem elimi onun elinin üstüne koyacağım, elimi de onun elinin üstünden hiç çekmeyeceğim. Sonra da sarılıp onu öpeceğim. O ne yaparsa yapsın bir menekşe koklayacak, bir sarılıp öpeceğim. O ne yaparsa yapsın elimden kurtulamaz. Ne demek bohça? O kız küçük bir kız, ne yapacağını bilmiyor. Senin gibi yürekli bir arkadaşı da yok. Bohçadan başka kızın bir tek imkanı, çaresi de yok. Atın üstünde bir adam görmüş, ona pencereden bakmış. Bohçada bir yüreklilik. Ne yapsın kız, bohçada bir yüreklilik. Melek Hatun kalktı. Kucaklaşıp öpüştüler. Melek Hatun dışarıya çıktı. Nermin Hanım da yanındaydı. Nermin Hanım onunla bahçe kapısına kadar gitti, kapıyı açtı. Melek Hatun dışarıya çıktı, öpüştüler. Nermin Hanım o giderken arkasından bağırdı. Beni de düğününe çağır. Melek Hatun, başım üstünde yerin var, başım üstünde yerin var diye karşılık verdi. Melek Hatun evinin önünden geçerken durdu. Karanlıktan bahçeyi göremiyordu. Birden bahçeden, inceden bir yel esti. Ağır bir limon kokusu getirdi. Melek Hatun bir hoş oldu. Bahçe kapısının nakışlı mermer taşının üstüne oturdu. Limon kokusu esip esip duran ince yelden geliyordu. Limon kokusu da güzel bir kokuydu. Bu koku insana güç verir. Hele yıldızların altında bambaşka kokardı. Limon çiçekleri de başka bir kokuydu. Hele bu koku, hele yıldızlar, hele denize küme küme düşmüş yıldızların kokusu. Hele Kaz Dağı'ndaki pınarların, otların, çiçeklerin kokusu. Melek Hatun kendine geldi, ayağa kalktı. Kokular içinde yıldız kümelerine doğru yürüdü. İnanılmaz bir sevinç içindeydi. Durmadan yineliyordu. Ellerim ellerinin üstünde olacak. Ellerinin üstünde. Ellerim ona sarılacak, onu öpecek. Sonu ölüm değil mi? Menekşeli bir ölümün de kendine göre bir tadı olacak. Bir tadı. Ölümün bir tadı. Belki de hiçbiri olmayacak. Ortalık günlük güneşlik. Ortalık günlük güneşlik. Belki herkes sevinecek. Adanın adı değişecek. Önce ulu zeytin ağacına gidilecek. Ona ipekli apak mendil bağlanacak. 1000 yaşındaki ağaç isteyenlere muradını verecek. 1000 yaşındaki konuşan ağaç her isteyene, onunla konuşanlara muradını verecek. Kaz Dağı'ndaki çoban dağdaki 1000 yaşındaki ağacın yanına her geldiğinde ağaca bir türkü söyler. Dalını kucağından çıkardığı apak ipek mendili bağlarmış. Bir keresinde çoban çınarın yanına gelince çınar diye düşünmüş. Belki kaval sesini seviyor demiş kendi kendine. Çınarın karşısına oturmuş. 3 gün 3 gece kavalını çalmış. 3 gün sonra yıldızlar pınarların içine dökülmüş. Gökyüzünde yıldızlar kaynaşıyor. Yıldızlar çınarın üstünde, oradan oraya kadar savruluyormuş. Muradımı erersem sultanımı bu çınarın yanına getiririm. Varsın savrulan yıldızlarla birlikte, kaval seslerini dinlesin. Çobanın muradı kırklara karışmakmış. Muradına kavuşmuş. Melek Hatun iskeledeki kahvenin önüne geldi. Kapıdan içeriye baktı. Kahvedekiler onu görünce hep birden ayağa kalktılar. Melek Hatun'u buyur ettiler. Kağıt oynayanlar oyunlarını bıraktılar. Kadri buradaydı. Gün batarken tekneye gitti dediler. Melek Hatun, sağ olun çocuklar dedi. Ben tekneye gidiyorum. Onlar yakında gelirler. Kahvedekiler gene hep birden ayağa kalktılar. Melek Hatun tekneye yürüdü. Kolaylıkla tekneye girdi. Nermin Hanım da gerilmiş yorulmuştu. Evden getirdiği minderin üstüne kendini attı. Onlar gelinceye kadar uyuyamayacaktı. Onlar da yorulmuştu. Kadri kaptan usta bir balıkçı diye düşündü Melek Hatun. Melek Hatun oğlunun usta balıkçılığı, yakışıklılığı, ağırbaşlılığıyla övünüyordu. Bütün ada, bütün kasaba Kadri kaptanı çok seviyordu. Hristo reisin dillere destan bir kızı vardı. İnşallah onlar Yunanistan'a gitmeyecekti. Gidip gitmeyeceği bugün, bu gece biraz sonra belli olacaktı. Hristo o adada tek başına ne yapacak? Evini alsın da buraya gelsin. Damadı Kadri kaptanla balıkçılık yaparak zengin olsunlar. Poyraz da onlara yardım etsin. O topal binbaşı da Hristo'nun askerlik arkadaşı. Hristo bir de İsmail'in arkadaşı. Bir de doktorlar var. Bir de Poyraz var. Hristo, Kadri kaptanın babasını çok severdi. Geldiğinde Melek Hatun uykusuzluktan ölüyordu. Artık uyku kalmamıştı. Şimdi gerilmiş onların gelmesini bekliyor, sabırsızlanıyordu. Bazı da kalkıp lokantaya gitmek istiyor, ayağa kalkıyor, geri oturuyordu. Onlar gelinceye kadar Melek Hatun kalktı oturdu. Kadri kaptan yemek masasında Doktor Salman Sami ile Hristo'nun arasında oturuyordu. Melek Hatun bunu görse sevincinden deli olurdu. Poyraz Melek Hatun'u çok iyi bildiği için Kadri kaptanı bu iki kişinin ortasına oturtmuştu. Kaptanın bıyıkları yavaş çıkıyordu. Artık Kadri kaptan babasının asker arkadaşı iki kahramanın arasına oturabilirdi. Birdenbire masadakilerin hepsi ayağa kalktı. Kavlakzade Remzi Bey yanında vali yardımcısı, belediye başkanı ile birlikte geliyordu. Remzi Bey doğru Ağa Efendi'ye gitti. Elini sıktı. Biraz konuştular. Sonra Hristo'yu kucakladı. Onu öptü. Oradakilerin hepsinin elini sıktı. Vali yardımcısına herkesi tanıttı. En sonunda da Poyraz'ı anlattı. Onun bir kahraman olduğunu, Sarıkamış'a ordumuzla birlikte girdiğini, ondan sonra Urfa'ya gönderildiğini, İstiklal Harbi'nde Fransızlarla çarpıştığını, İstiklal madalyası verildiğini söyledi. Muhterem kardeşimiz Poyraz Bey, adı Abbasken Poyraz adının ona verilmesi, onun ne kadar değerli bir kahraman olduğunu gösteriyor. Bu boşalmış adayı bulup, ilk olarak adamıza tek başına, yapayalnız yerleşen bu kardeşimizdir. Remzi Bey, diline ne geldiyse söylüyordu. Anlayacağımız yurdu kurtaranlardan biri de, Abbas, namı diğer Poyraz Musa kardeşimizdir. Bu alçak gönüllü kardeşimiz, Ankara'nın göz bebeğidir. Ankara'nın en çok güvendiği kişi işte bu fedakar kişidir. O bizim de göz bebeğimizdir. Bizim adamızı ada etmiştir. Yakında da evlenecektir. Onun düğününü adayla birlikte bizim kasabamız 3 gün 3 gece kutlayacaktır. O Fransız ordusunun toplarını ellerinden almış, şehrin ortasına getirmiş koymuştur. İsmail, İngiliz gemilerini denizin dibine nasıl yollamışsa, o da Fransız toplarını getirmiş, Urfa'nın meydanına dikmiştir. İşte biz de ona layık düğün yapacağız. Lokantanın öbür yanında oturan 9 kara donlu ayağa kalktı. Hep bir ağızdan el kol sallayarak bağırdılar. Bir kahramanın düğünü, bir kahramana layık olacak. 3 kez, olacak, olacak, olacak diye bağırdılar. Remzi Bey, Poyraz'ı över, göklere çıkarırken, Poyraz önce sapsarı oldu. Sonra kıpkırmızı kesildi. Remzi Bey bir işaret yaptı. Kara donlulardan Müslüm ayağa kalktı geldi. Remzi'nin önüne dikildi. Remzi Bey, Müslüm kardeşim, cebindeki zarfı çıkar da Hristo reise ver. Bu sabah mal müdürüne gittim. Yer değirmenlerinin 3'ünü de Hançerli Efe'ye aldım. Değirmenlerden biri Poyraz Bey'inmiş. Onu çok beğendi Hançerli Efe. Ben de Efe'ye dedimdi. O beğendiğin yer değirmenini sana alacağım. Hristo'ya verdiğim zarf değirmeni onarmaya yeter. Değirmenin kanatları mavi atlastan olacakmış. Poyraz, mavi atlası ben söyledim. Hançerli Efe'ye ben söyledim. Değirmeni onarma parası da benden. Arsene Usta'nın elinde 2 tekne işi var. 15 günde bitiririm dedi. Ondan sonra değirmenin işi kolay. Arsene Usta böyle demişse böyledir. Atlas kanatları ben söyledim. Parasını da ben ödeyeceğim. Öde dedi Remzi Bey. Madem böyle istiyorsun böyle olsun. Mavi kanatlar da şan olur adaya. Onun en yakın arkadaşı Müslüm Efe. İstiklal Harbi'nde başından sonuna kadar Hançerli Efe ile Müslüm birlikteler. Yunan'la çarpışmaya 3 kişiyle dağdan inmişler. Sonra 60 kişiyle harbi bitirmişler. Yunan ordusunu gece baskınlarıyla perişan etmişler. Yunan ordusu bozulunca gene bir gece sabaha karşı bir taburu tutsak etmişler. Bundan sonrası 60 kişiden başka hiçbir kimseye çete sırrı anlatılmaz. Tutsak Yunan taburuna ne oldu ne olmadı kimseler bilmez. Bu bir Efe yasasıdır. Yasanın dışına hiçbir Efe çıkmaz. Efeler ortadan kalktığında bile kimse kimseye anılarını bile anlatamaz. Her şey Efeliğin içinde kalır. Ben Efelerden hiçbir şey alamadım. Efelik üstüne hiçbir şey öğrenemedim. Kavlakzade Remzi Bey ayağa kalktı. Rakı kadehi elinde. Değerli arkadaşlar dedi. Ötekiler de kalktı. Kadehler tokuşturuldu. Remzi Bey kafayı çektikten sonra arkadaşlar dedi. Değerli arkadaşlar. Şimdi bizler mutlu bir gecedeyiz. Çünkü bizler böyle bir gecede bir araya geldik. Şimdi biz bu gecede kardeşliğin tadına, güzelliğine vardık. Şimdi bir Çanakkale kahramanı olan hem de vatanın sevdalısı, denizlerin hızırı, ermişi, düşman gemilerini bir top güllesiyle denizin altına indiren kahraman İsmail'in arkadaşı olan Hristo, bugün vatanımızın en değerli evlatlarından biri olan bir kahraman olduğunun vesikasını dünya aleme göstermiştir. Efeler Efesi, Hançerli Efe, eski ve yiğit, kahraman arkadaşının ülkemizi dünya aleme gösterdiğinden dolayı çok sevinecektir. İsmail de çok sevinecektir. Biz bu ülkeyi böyle yiğitler sayesinde yoktan var ettik. Burada yakında yel değirmenleri çalışacaktır. Her yel değirmeninin kanadı mavi, masmavi atlastan olacaktır. Denizden geçen gemilerin yolcuları hayranlıkla bizim mavisini savuran gemilerin mavilerini seyredecekler. Bu ülkenin anka kuşunun küllerinden yaratıldığını göreceklerdir. Anka kuşu da kıyamete kadar yaşayacaktır. Zümrüt de anka kuşu ölümsüzdür. 1000 yılda 1 yumurtlar. Ondan da bir zümrüt anka çıkar. Bizim kanımızla kurulmuş bu devlet ölümsüzdür. Ölümsüz kalacak, kalacaktır. Zümrüt anka kuşumuzdur. Kafkas'ın kuşu diyorlar. Yalan, yalan. Zümrüt anka kuşunu Tanrı bizim için yaratmıştır. O mübarek kuş bizim çete Yunan'la çarpışırken zümrüt anka gelmiş, üstümüzde dönmeye başlamış. Apak kuş döndükçe büyüyor, güneş ışığı gibi ışıklarını gökyüzüne savuruyordu. Savaşçılar az sonra gökyüzüne bakamaz oldular. Ankara'dan gelen ışık her yanı doldurmuştu. Gözümüz bir yanı görmüyordu. Birden gökyüzü gözükür gibi oldu. Bir baktık, gökyüzü ortasından bölünmüş. Gökyüzü usul usul gözükmeye başladı. Mavisi ortalığı sardı. Birden güzel mi güzel bir kız çıktı. İçimizdeki kaz dağılar bu kız, sarı kızdır. Düşmanın gücü ne olursa olsun, arkalarındaki düveller ne kadar çok olursa olsun yakında yeneceğiz. Hepimiz lalü epkem olmuş sarı kıza bakarken, sarı kız ışıklar içinde çekilmiş gidiyor. Sonra bir mavilik yarıldı sarı kız, maviliğin içinde kaldı, gözükmez oldu. Bundan 11 gün sonra biz de İzmir'e girdik. Akdeniz'in üstünde. Yunan askerlerinin ölüleri yüzüyordu. Zafer kazanılmıştı. İşte bu Karadonlular dağlardan inmiş, bize arkadaşlarıyla katılmışlardır. Bugünlerin mücadelesinde de, bugünlerin can pazarı mücadelesinde de biz yan yana, baş başayız. Çünkü bizim soyumuz Zümrüt Anka soyudur. Biz birbirimizden ayrılamayız. Birlikte ölür, birlikte kalırız. Birlikte ölür, birlikte, birlikte. Karşıda oturan 9 Karadonlu hep birden ayağa kalktılar. Hep birden ölür, hep birden yaşarız. Herkes bilsin ki biz Zümrüt'ü Anka soyuyuz. Birimizin başı belada olursa, harpteki 40 arkadaşın da başı belada demektir. O 40 kişi ölmeden bir tek kişiye kimse yaklaşamaz. Yaklaşırsa soyu tükenir, bir tek kendisi değil. Bu dünyada bize yaklaşacak kimse yok. Hep birden tekrar yok dediler. Kavlakoğlu Remzi Bey, Karadonlulara susun diye işaret etti. Onlar hep birden sustular. Sonra bir daha işaret etti. Karadonlular durdular, oturdular. Masada soğuk bir hava oldu. Kimse konuşmuyordu. Kavlakoğlu'nun konuşmasından sonra kimse konuşacak durumda değildi. Musa Kazım Bey ayağa kalktı, kasaya gitti. Parayı ödedi. Ondan sonra da Kavlakoğlu ayağa kalktı, para ödemek istedi. Musa Kazım ödemişti. Masaya kol kola döndüler. 21. ayrımın sonu, sayfa 196.